Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özvan.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz hafta yine gündem oldukça yoğundu. İlk birkaç haberimiz Huawei cephesinden olacak. Huawei, Mate 20 ailesinin en uygun fiyatlı versiyonu olan Mate 20 Lite'ın Türkiye lansmanını yaptı ve önümüzdeki günlerde yaygın bir şekilde bulunabilecek gibi görünüyor. Ama ağır abiler diyebileceğimiz Mate 20 Pro ve Mate 20 16 Ekim'de Londra'da yapılacak. Hatta sen de yarışmada kazananı açıkladın.
Bizden bir arkadaşla beraber gideceğiz. Bu arada yarışmayla ilgili de konuşuruz.
Tamam, onu da en son konuşuruz. Haberler çünkü oldukça yoğun. Şimdi Mate 20 Lite'ın teknik özelliklerinden bahsedeceğiz ama ilk olarak istersen fiyatından bahsedelim. Evet. Lite serisi hem P10 Lite ardından Mate 10 Lite ve sonrasında P20 Lite Türkiye'de ciddi satış başarısı elde eden bir seriydi. Ama tabii şu aşamada fiyatlarda bir yükselme durumu söz konusu. Mate 20 Lite'ın açıklanan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 3800 lira Türkiye için.
Yani şimdi 3800 lira, hani deriz ki kur yükseldi, artık yeni alışmamız gereken fiyatlar bunlar falan filan deriz ama aynı firmanın bir de Honor diye bir yan dijital markası var biliyorsunuz. Honor'un mesela Honor Play modeline baktığımızda 2700 liraya o modeli satabiliyor. Yan yana koyuyorsunuz telefonları. Tamam, birinde hani 710 var dersin ama diğerinde 970-980 var.
970
yani var. 970 oldukça güçlü bir yonga. Nasıl karşılaştıracaksın onu?
Yani tabii şimdi Mate 20 Lite'ın özelliklerine bakıldığı zaman ben lansman esnasında Türkiye Ülke Müdürü Seth Banka'da söyledim. Fiyat bence yüksek ama.
Çok yüksek, evet.
3000 lira seviyesinde hani en fazla olması gereken bir
3000 lira değil. O aletin ederi 2500.
Yok, ben zaten hani orada örnek verdiğim fiyatlarının bana sordu kaç para oldu tarzında. Dedim ki 3000 lira seviyesini geçmemesi gerekiyordu fiyatın. Tabii daha altında olursa zaten daha iyi olur. Çünkü telefonun en güzel tarafı tasarımı. Tasarım olarak bakıldığı zaman bugün herhangi bir hangi fiyatta olursa olsun premium telefondan farklı görünmüyor. Özellikle arkadan bakıldığı zaman çok hoş görünüyor ama sahip olduğu özellikler bu fiyatı doğrulayabilecek özellikler değil. Örneğin arka kamerası 4K çekemiyor.
Ya şimdi biz Samsung A serisini hep eleştiriyorduk. Ne diyorduk? Tasarımı iyi yapıyorlar, gerisini koyver geçiyorlar. Aynısı olmuş. Yani 3700 lira, 3800 lira hatta, inanılmaz yüksek bir fiyat. Ve şu anda o telefonun hiçbir alınabilitesi yok. Yani istediğin kadar konuş. Tasarımı şöyle diyelim, böyle diyelim, Huawei yapıyor diyelim falan filan. Eninde sonunda o telefonun şu şekilde hiçbir alınabilitesi yok. Kaldı ki günümüzde Snapdragon 660'lı A2 gerçeği var. Xiaomi A2 Türkiye'den satın alınabiliyor. General Mobile'in GM9 Plus'ı mıydı? Pro'su Pro. Mıydı onlar? Pro modeli var. Onlar da şimdi Snapdragon 660 ve çeşitli...
Bugün 2700 lira Xiaomi Mi Mix 2 satılıyor mesela. Tasarım markası. Bu telefonun eğer tasarımdan bahsedeceksek ki...
Hadi Huawei istiyorsun diyelim. Huawei güvencesi olsun. P20 ben onu servislikten seviyorum. P20 var. Hadi hiçbir şey olmasın. Honor Play var bugün. 2700 lira.
Aynı işlemci. Yani daha Huawei işlemci. İşlemcilerinden... İşlemcisinin aynısı o telefon var.
En azından 4K video çekiyor.
Aynen. Bakıldığından böyle bir durum söz konusu. Üstelik şöyle de bir detay var. Şu an şu aşamada GPU Turbo ile ilgili bu telefonun üzerine durmuyorlar. Çünkü Kirin 710 Huawei'nin yeni platformu. Kirin 659 çok kötüydü. Ona nazaran daha iyi. Çünkü artık büyük çekirdekleri de var ama mesela bu platformun içerisinde yapay zeka hızlandırma motoru yok. Şu aşamada GPU Turbo büyük oranda yapay zeka motorunu kullanarak çalışan bir sistem. Muhtemelen GPU Turbo 2.0'da yapay zeka olmayan işlemciler için CPU tabanlı bir süreci de geçerek bu telefonlara daha geniş destek gelecek ama şu aşamada Mate 20 Pro ağırlıklı olarak tasarım ve 4 kamera kurgusu üzerinden ilerleyen bir telefon olacak. Hem önlemde arka tarafta 2 tane kamerası var. 3750 mAh kapasiteli pili var. Android 8.1 üzerinde Emotion UI 8.2 ile çalışıyor. Ama dediğimiz gibi telefon genel olarak güzel görünmesine rağmen estetik olarak fiyatını donanım özellikleri orantıladığımız zaman bu fiyata şansı yok. Çünkü çok fazla seçenek var. Mesut. Yani bu fiyatlara çıktığınız zaman acayip seçenekler var. Yani Samsung'da S8'ler, S8 Plus'lar var. İkinci el ettiğinizden başka fiyatlar var. Paralele baktığın zaman Mi 8 alabiliyorsun.
Yok,
daha
artık premium
fiyata
segmente giriyorsun. Yani orta sınıf telefonları aşıyorsun zaten o fiyata geldiğinde.
Ben sana başka bir aslında burada konuyu tartışmak gerekiyor. Şimdi bu telefonun fiyatı 4000 liraya yakın, 3800 lira. Acaba Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun fiyatları ne olacak?
Evet, onlar daha abartı fiyatlarla gelebilirler. Yani bugün Huawei'in ülkemizde hızlı bir şekilde satış grafiği yakalaması, en çok satan ikinci marka olması pazar payı bakımından tek bir şeye bağlanabilir. O da uygun fiyatıyla kullanıcının gönlünü
Lite
kazanması.
Lite serisi işlenir. Son jenerasyon mevcut Lite modelleri çok ciddi satış yaptı.
Mate 10 Lite mesela en çok sevilen telefonlardan bir tanesiydi. Ülkemizde en çok satış yapan telefonlardan bir tanesi. Ama fiyat politikasıyla biz hep söylüyoruz. Huawei kötü bir marka değil, iyi marka. Telefondan da evet premium malzeme kalitesi kullanıyor. Ama kullanıcının algısında orta sınıf telefona 4000 lira verecekleri bir marka da bilmiyorum. Değil bence.
Kaldı ki işte telefonun özelliklerine bakıldığı zaman da zaten bazı sıkıntılar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla hani Samsung'un dediğin gibi A serisinde yaptığı hatalar işte bugün fiyatlara bakıldığı zaman ortaya çıkan özelliklerle orantıladığımız zaman benzer bir hata burada da var.
Ki bence A serisinde Samsung'un daha iyi kamera var.
Birebir tabii kıyaslamak gerekiyor ama bu telefon muhtemelen bir fiyat indirimi alır. Çünkü bu fiyatlandırmayla ben çok çok başarılı olabileceğini zannetmiyorum. Ama dediğim gibi diğer taraftan da Mate 20 ve 20 Pro'nun fiyatları da buradan yola çıkarsa biraz ürkütücü olabilir gibi görünüyor.
Telefonlarla ilgili sızıntılara baktığımızda da telefon müthiş duruyor yani.
Şimdi zaten ondan bahsedeceğiz. Mate 20 Pro dediğimiz gibi 16 Ekim'de lanse edilecek. Telefonun kendisiyle ilgili pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bazı görseller de var. Hele bir tanesi var ki öyle gelecekse zaten telefon bir tasarım markası olarak yılın en güzel telefonlarından birisi olabilir. İşte Kirin 980'le gelecek. 6.3 inç boyutunda kavisli AMOLED ekrana sahip olacağını biliyoruz. Kamera tarafında çok başka şeylerden bahsediliyor. O konuda gerçekten Mate 20 Pro heyecan verici olabilir.
Ben 980'i gerçekten bir deneyimlemek istiyorum. Çünkü firma 970'e çok uzun süre takıldı ve kullanmak zorunda kaldı. 970-980 gibi bir yonga ihtiyaçları vardı. Şimdi onunla beraber bir bakalım özellikle video kısmında bir gelişme elde edebilmişler mi? Çünkü zaten fotoğraf kısmında bütün firmalar belli bir yol aldılar. Huawei de bunlardan bir tanesi. Video konusunda yol alan firma çok az var. Videoyu da toparlarlarsa herhalde rakipsi olacaklar.
Vallahi evet, onları zaten dinleyip göreceğiz ama tasarım olarak bakıldığı zaman yani ortaya çıkan gerçekten bayağı güzel bir telefonun geldiğini gösteriyor. Telefonu zaten epeydir konuşuyoruz işte gelecek geliyor şöyle olacak diye tarzında ama aynı lansmanda muhtemelen bazı aksesuarlar da göreceğiz. Özellikle bunlardan bir tanesi çok önemli. FreeBuds 2 Pro adını taşıyan yeni bir AirPods rakibini Huawei cephesinde görebiliriz. Tasarım olarak zaten ciddi şekilde bir AirPods esintisi var. Ama özellik seviyesinde Hi-Res dediğimiz yüksek tanım sesi sahip olacağı ve gürültü engelleme yapabileceği konuşuluyor ki bunlar rekabetli ön plana çıkartabilir bu çözümü.
Önemli özellikler ve zaten tasarım olarak, kullanım olarak büyük ihtimalle AirPods'un birebir benzeri bir şeklinde olacak. Ses kalitesinde öne geçmeyi başarırlarsa Android dünyası açısından güzel olacak. Çünkü şu anda Android telefonlarla kullanabileceğimiz AirPods rakibi bir kulaklık yok. Hani direkt şunu al diyeceğim bir kulaklık yok ne yazık ki. Tabi burada önemli bir etken var. AirPods yapan şey arkadaşlar aslında ses kalitesi değildi. Evet ses kalitesi kötü değil. Dinlediğiniz zaman gerçekten çok güzel ama gürültüsüz bir ortamda dinlemeniz lazım. Çünkü gürültü yalıtımı yok çünkü kulaklığın. Gürültülü bir ortamda duyamayabiliyorsunuz sesi. Kulaklığın amaçladığı şeylerin hepsini düzgün yapması. Müzik dinlemek istiyorsunuz. Evet 5 saat müzik dinleyebiliyorsun küçük kulaklıktan. Kutusuna takıyorsun 20 saat ekstra şarj süresi sunuyor. Telefon görüşmesi yapacağım diyorsun. Müthiş bir telefon görüşmesi yapıyorsun. Kimse sana şey demiyor AirPods'la konuşurken. Sen neyle konuşuyorsun ya sesini duyamıyorum demiyor mesela. Bu çok önemli bir şey. Bugüne kadar Bluetooth kulaklıkta konuşanların hepsi şunu yaşamıştır. Abi sen neyle konuşuyorsun ya sesin gelmiyor filan der. Çoğu kulaklığı kapatıp telefona geçen mesela. AirPods'ta böyle bir şey hissetmiyorsunuz. Telefonun bir aksesuar olarak, yan parçası olarak, tamamlayıcı etkin olarak müthiş bir birliktelik sunuyor. Şimdi Huawei tarafında
kullanım kolaylığı mesela bak orada çok önemli.
Evet çok önemli.
Kapağı aç hemen bağlantı devam etsin. İşte
bitti.
MacBook kullanıyorsan keza bununla çok hızlı bir şekilde entegrasyon
birkaç cihazı tanıyabilmesi, cihazlar arasında bulut üzerinden geçiş yapabilmesi vesaire. Bunlar çok önemli. Huawei'de bu cihazda sesi iyi tutacak gibi görünüyor ama önemli konulardan biri sesi iyi tutmasının yanında telefon görüşmesi yaparken de sesim iyi alması.
Ses dışında kalan özelliklerle
evet, bahsediyoruz. Telefona hızlıca tanıtabilmem, şarj süresinin iyi olması.
Çünkü teknik olarak bakıldığı zaman Mesut, yani mesela dahil kemik sensörü ses iletim fonksiyonu gibi epeydir aslında teknoloji dünyasında konuşulan bir takım özelliklere sahip olması. Bluetooth 5.0 desteği var. Çiğ kablosuz şarj standartını destekliyor. Ana gövdesi, yani taşıyacağımız beşik kısmının USB Type-C desteğine sahip olduğunu görmek.
Çok güzel anlatımlar yani bunlar.
Donanım olarak bakıldığı zaman en güzel kulaklıklardan birisi de geliyor kesin olan mı? Ama dediğin gibi ses konusunda muhtemelen AirPods daha iyi olabilir. Çünkü AirPods burada 2 yıllık bir kulaklık neredeyse. Burada çok daha yeni teknolojilere sahip olan bir çözümden bahsediyoruz ama kullanım kolaylığı, entegrasyon ve pil performansı gibi konulara da bakmak gerekiyor.
Tabii bu kulaklığın şöyle bir güzel yanı olacak. Mesela AirPods Android cihazlarla kullanabiliyorsunuz ama tam verim almak için onu iPhone'da kullanmanız lazım. Bu kulaklığı büyük ihtimalle tam verimli bir şekilde iPhone'da da kullanabileceksiniz. Yani iPhone kullanıcıları için de aslında yeni bir alternatif geliyor.
Evet, aynen.
Sadece Android dünyası için değil. Çünkü iPhone kullanıcıları da AirPods'u pahalı buluyorlar ülkemizde.
Bak pil süresiyle ilgili bir takım bilgiler var. Aktif gürültü önleme özelliği açıkken 3 saat pil ömrü sunabiliyormuş.
Evet düşük işte. Yani 3 saat çok az
abi. Şarj kutusuyla beraber toplamda 20 saat pil performansı verebiliyormuş.
Evet şey kısmı 3 saat kısmı çok az.
Aktif acaba kapalıyken ne kadar? O konuda tam bir netice yapmış ama olsun.
Ama bu kulaklığı da zaten aktif gürültü engellemeyle kullanırsın.
Aynen muhtemelen öyle kullanırsın. Fiyat olarak da 150-160 avro civarında bir fiyatlandırması olacak gibi görünüyor. Çıktığı zaman zaten bir numunesini verirlerse AirPods'u epeydir kullanıyoruz. Bununla ilgili testlerimizi yapar ve paylaşırız.
Bu arada Huawei yarışmasına değinelim. Huawei'nin haberlerine hazır değiniyorken burada. Huawei yarışmasında bir arkadaşımız Huawei tarafından seçildi ve bizle beraber İngiltere'de olacak eğer vize işlemlerine tabii ki bir aksilik çıkmazsa. Sonuçta bir ülkeden vize başvurusunda bulunacağız. Eğer
hiçbir zaman garanti değil vize başvurusu.
Arkadaşımıza vize vermezlerse ne yazık ki biz de gelemeyecek. Orada bazı tartışmalar oldu. Dendi ki kazananların hepsi Huawei telefonla fotoğraf çekmişler dendi. Kazanan arkadaşımız Samsung telefonla fotoğraf çekmiş. Bunun altını çizeyim. Hı-hı. Orada nedense bazı arkadaşlar böyle çok karanlık düşüncelerle böyle direkt kötülemeye başlıyorlar. Neymiş efendim? Bu arkadaşımız Mate 20 Pro ile çektiğini yazmış. Hı-hı. Hayır, arkadaşımız Mate 20 Pro etkinliğine katılacağı için Mate 20 Pro hashtagini kullanmış fotoğrafla beraber. Hani her şey seninle mümkün kısmına bir de yanına Mate 20 Pro hashtagini kullanmış. İddialı bir şekilde bu Mate 20 Pro ile çekildiği için kazandı diyen arkadaşlarımız vardı ve ikna edemiyorsun adamı. Şike var diyor. Sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir yarışmaya katılan herkes kazanamaz. Bu bir. Yani evet, bir yarışmaya herkes katılır ama bir kişi kazanır. İkincisi, biz seçmedik, Huawei seçti. Üçüncüsü de Samsung telefonla çekildiğini ya da başka bir telefonla çekildiğini umursamadılar bile. Onlar Mate 20 Pro ile çekilemeyeceğini bildikleri için, hı hı, fotoğraflar içinde en beğendiklerinden birini seçtiler ki ben fotoğraflara baktığımda genel olarak kazanan fotoğrafta yani şey diyen demiyorsun. Kazana bu mu kazandı demiyorsun yani. Gerçekten de güzel
fotoğraf. Şey var hani, yarışmaların doğasında bir şey var. Hani yılbaşında bir milli piyango aldığın zaman da şey düşünüyorsun. Kendine çıkacak bana çıkacak diye düşünüyorsun. Çıkmadığından birini seçiyorsun.
Bizim forumun aslında istersen yarışmalara özel bir şeyi var. Belki kapatmak lazım onu. Artılanma olayı var ya. Hı hı. Bazı arkadaşlar kendi mesajları artılanıp birinciliğe çıkınca şey zannediyor. Tamam ya, ben bu yarışmayı kazandım zannediyor. Ama yani.
Ama yarışma koşullarında zaten nasıl
çizdi? Jüri sizi artılamıyor arkadaşlar. Konuya giren insanlar artılıyorlar. Ve mesajınız ilk defa 4'ten fazla artılıp yukarı çıktıysa eğer, bizim genel olarak baktığımızda topluluk hareketlerine, forumumuza katılanlara bir mesaj 4'ten fazla sevilsin veya sevilmesin pozitif oy alıp yukarı çıktığında diğer tüm mesajlardan daha fazla pozitif artı alıyor. Hı hı. Neden? İlk girişte onu görüyorlar çünkü. Hı hı. Yani o önerilen mesajlarda en çok beğenilen de onu görüyorlar. İnsanlar hemen orada bir artıya basma ihtiyacı hissediyorlar. O yüzden yani mesajınızın çok artı alması sizin mükemmel olduğunuzu da göstermiyor. Lütfen böyle bir beklentiye de kapılmayın. Diğer yarışmalar için söylemiyorum. Yoksa bu bizi de üzüyor. Yani şike var abi. Niye şike var? Ben kazanmalıydım.
Ya tabii.
Yani o çok farklı bir yaklaşım.
Ya tabii, gönül ister ki yarışmaya katılan herkese Londra'ya gidelim. Evet. Herkes orada telefonu görsün ama sonucunda bir kişi götürülebileceği için. Burada.
Yani bu bizim dışımızda olan bir şey. Huawei sağ olsun dedi ki sizden bir arkadaşı da getirebiliriz. İster misiniz? Biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Biz de bir haber yaptık ve onlar da seçtiler haberden kişi. Yani geri kalan da inanın bizim de seçim sürecinde bir katkımız var. Ne de arkadaşla oraya gittiğimizde onun masraflarıyla ilgili bir şeyimiz var.
Dediğimiz gibi gönlümüzden geçen herkesi götürebiliriz, evet, ama belki sonrasında Türkiye lansmanı için başka türlü bir şeyler planlanır. Şu aşamada öncelik Londra'ya gidip kazası belasız orada lansmanı, evet, takip edip gelebilmek. Zaten katılan arkadaşımızın görüşlerini de Donanım Haber'de izleyebileceksiniz. Orada Mesut Haber bir takım videolar çekeceklerdir. Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden. Samsung Galaxy A7'nin 2018 versiyonunu tanıttı. Gerçi 2018 demiyorlar onlara ama öncesinde böyle bir isimlendirme olduğu için biz daha kolay anlaşılabilmesi adına öyle söyleyelim. Şimdi bu telefonun Mesut Samsung adına bazı ilkleri var. Bunlardan bir tanesi arka tarafta 3 tane kameraya sahip olan ilk telefon olması. İkincisi de güç butonunun yanına alınarak dolayısıyla parmak izi okuyucusunun yan tarafa konuşulan ilk telefon olması.
Enteresan olmuş. Özellikle parmak izi okuyucunun yan tarafa konulması Sony'de gördüğümüz kullanması kolay bir özellikti. Ama daha sonrasında Sony bile vazgeçti bundan. Neden? Çünkü telefonlar inceldikçe parmak izi okuyucunun oraya konumlandırılması zor bir hal alıyordu. Şimdi Samsung bunu deniyor. Ekran üstüne konumlandıramıyor firma hala gördüğümüz kadarıyla.
S10 jenerasyonu, S10'larda göreceğiz.
Evet, yani beni düşündüren şey de gerçekten Çinli firmalar az satacakları için mi az satacakları telefonlara parmak izi okuma koyuyorlar ekrandan? Çünkü onlar
yani. Gerçi biliyorsun Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Çin'e özeldi. Yine çok talep gördü. Anında tükendi. Şimdi onun global versiyonu da geliyor.
Evet. Pro. Hani Apple Face ID dedi. Biz bunu kullanacağız. Böyle devam edeceğiz dedi. Ama bana sorarsanız hem Face ID olsun hem de ekran üstüne parmak izi okutayım.
İşte Xiaomi'de Mi 8 Explorer.
Hepsi
öyle
var.
Onun hepsi var. Hem Face ID'nin türevi var hem de ekrandan parmak, evet, izi okuyor. Bu tür seçenekler var. Hatta Xiaomi'nin Mi 8 Explorer Edition'ında ekrandan parmak izi okuma kısmında bir basınç sensörü var. Ki onda sistem biraz daha farklı çalışıyor. Yani bir takım yöntemler var. Samsung gibi devasa bir şirket aslında bugün koymak istese, doğru zaman olduğunu düşünse ya da bizim bilmediğimiz bir takım nedenlere ulaşabilse koyacak diye tahmin ediyorum.
Bence bu telefon için doğru zaman. Yani bu tip bir telefona koyması.
Bence Samsung için şu an her şey için doğru, evet, zaman. Yani mutlaka yapmaları
ya
lazım.
S10'a koysun, tamam, herkes bekliyordur ama bu tip bir telefona koyması Samsung için şu anda daha doğru bir karar diye düşünüyorum ben.
Şimdi bu telefonda toplamda 4 tane kamera var. 3 tanesi arka tarafta, bir tanesi ön tarafta. Şimdi 3 kamera konfigürasyonunda biz Huawei P20 Pro'dan alışırız ama Samsung'un buradaki yaklaşımı biraz daha farklı. Ana kamera 24 megapiksel çözünürlüğünde ve 1.7 diyaframa sahip arkadaşlar. Bokeh efekti için derinlik bilgisi toplayabilen ikinci kamera 5 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip ve üçüncü kamera burada ilginç. Burada bir LG yaklaşım var. Ultra geniş bir kamera kullanmışlar ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyaframa sahip.
Ya ultra geniş kamera yaklaşımı bence önde daha başarılı. Ben arkada ultra geniş kameraya çok ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu kameraların şöyle bir sıkıntısı var. Diyebilirsiniz ki ya fuara gittin nasıl yok? İşte bu kameraya geç kullan diye. Arkadaşlar ultra geniş kameralar hem LG'de hem de şimdi Samsung'un modeline baktığımda düşük çözünürlükte ve düşük ışık hassasiyeti kötü kameralar oluyorlar. Bu da ne anlama geliyor? Siz fuarda falan bunu kullanamıyorsunuz. Deli gibi noise yapıyor kamera. Kullanıcı kullanmak istediğinde keyif almıyor. Çünkü iyi ışıklı ortamda tamam günü kurtarıyor ama en ufak ışıktan kaybettiğinde hem daha düşük çözünürlükte bir video kaydediyor hem de daha karanlık bir video kaydediyor. Ön tarafı alsa en azından seçenek olarak, bir seçenek olarak alsa bunu. Hani grup bir fotoğraf çekeceksin, vlog çekeceksin falan kullanırsın.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu telefon hani diyorsun ya şunlar şunlar olmuyor. Bu telefon Samsung'un ileriye dönük amiral gemisi telefonu için bir pilot telefon bana soracak olursan. Burada bir şeyleri deniyorlar. Ayrışmaya da çalışıyorlar. Çünkü Huawei bu konsepti akıllı telefon dünyasına getirdi ve kendine göre bir yaklaşım var. Biz nasıl ayrışabiliriz tarzında bir denemeyi bence bu telefonda yapıyorlar ki telefon diğer özelliklerine bakıldığı zaman mesela ön kamerası 24 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyaframa sahip Samsung son dönemde A serisinde iyi ön kameralar kullanıyor. Evet. Bu telefon ön kamera deneyimi konusunda kullanıcısını üzmeyecektir ama temel sorunlardan birisi şu, bu telefonun $400 civarında bir fiyatı olacak gibi görünüyor ve Samsung'un Exynos 7885 adını verdi. Niye bu telefon özelliğinde niye kullandığını anlamadığım bir çözüm var. Bunun yerine koy Snapdragon 710. Hatta $400 diyorsun. Snapdragon 845 koy.
Evet. Yürü gitsin yani.
Xiaomi'si koy. Yürüt yani bu telefonu.
Çözüm ya gerçekten bu büyük firmalar Nokia gibi oluyorlar herhalde bir yerden sonra. Ben her şeyin en iyisini bilirim. Kimseye bir şey sormama gerek yok. Benim aynı markam o kadar güçlü ki ben kasanın altına ne koysam satarım diye düşünüyorlar.
O yüzden kan kaybediyorsun yani.
Parmak yüz yani ekranın üstünden parmak izi okuyucuya da gerek yok. Snapdragon 845 koysaydı bunu şu an deli gibi konuşuyorduk.
Deli gibi konuşuyorduk. Yani şu an bu telefonda 3 kamera var. Göze hoş geliyor. Hani duyduğun zaman bir nasıl görünüyor.
Ekran Super AMOLED zaten.
Ekran 6 inç boyutunda Full HD Plus Super AMOLED. Yani tasarım olarak kötü görünmüyor. Ama bir bakıyorsun 4 kamerası olan telefonda 78-85 orta sınıf rakiplerinden geride kalan bir platform yani. Hani $400'larda fiyatı varmış. Bunu $200 desen, $250 desen derim ki Samsung bu defa tamam yapmış olacak.
Yanlış
yani,
bilmiyorsam bu alette de 4K video yalan o zaman. İşlemcisinden dolayı.
Olmayabilir. Şimdi detaylar, o konuda detaylar açıklanmadı. Samsung eğer öyle bir hata yaptıysa o da yanlış bir durum söz konusu olur. Hatta bak işlemciye bağlı olarak modem kategori 6. Yani adam $300 Snapdragon 845 telefon satıyor. $300'ların altında Snapdragon 710 cihazlar çıkmaya başladı. Yani sen 3 tane kamera koydum diye, kamera sayısını arkada 3'e çıkardım diye bu telefon $400 fiyat biçersen...
3 kamera koymana bile gerek yoktu aslında. Hani 845'i koysa içine bitmişti olay.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer hani bu konuda eğer ultra geniş kamera dediğin gibi düşük deneyim verecekse bunun yerine Huawei Mate 20 Lite gibi 4 kamera 2.2 dağıt. Ön tarafta donanımsal bir derinlik bilgisi topla.
Bitti.
Belki daha fazla kişi erişebilirsin. Fiyatla orantılandığı zaman Mesut bence fiyatın hakkı olmayan bir telefondan geliyor.
Ne yazık ki öyle.
Yani çünkü bugün artık Pocophone'dan bahsediyoruz işte. Adam yani $300 sıvı soğutma sistemine sahip olan 4000 mAh pilli 845'i telefonu satıyor.
Ya Çinliler olayı buldularsa Pocophone'a falan baktığımızda ne kamerası tatmin edici ne ekranı böyle çok aman aman tasarımsal falan filan
ben
derken 845'i bir koyuyor.
Ben sana şöyle kameraları kıyaslamak lazım.
Ha, şimdi evet, bir daha var.
Bunun
gerçi
kamerası acaba saf görüntü kalitesi olarak nasıl?
Yok şeyi söylüyorum yani sınıfında baktığında Pocophone'a 845'i diğer telefonlarla yarışacak bir telefon değil aslında.
Hani tabii tasarım olarak mesela bak Xiaomi'nin bir telefonu Mi 8 kadar güzel görünmüyor. Ekranı Mi 8'in kadar iyi
i̇şte
değil.
İşte onu demek istiyorum ama
hızlı mı hızlı, dolu mu dolu.
845 içine koyduğumu telefon dolu bir telefon oluyor zaten.
Evet. İşte sen de öyle yap. Yani bakıldığı zaman diğer bak mesela ben sana başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bu telefon bugün tanıtıldı değil mi? Bugün yani Eylül ayındayız.
Evet.
Türkiye'ye gelmesi çıkması şusu en az Ekim ayında bulur gibi görünüyor. Ekim ayında biz neyi göreceğiz? Android 9, Android Pie değil mi? Zaten şu an 8.1 pek çok telefonda var. Abi bu telefon 8.0.
Ha işte garip ya. Yani
yani bak konuşmanda bir yer vardı. Belki de Nokia'nın o gerileme dönemi, buhran dönemini yaşıyorlar.
Büyük ihtimalle tamam, ben hani öyle düşünüyorum.
Nokia
evet
döneminde biz Finlandiyalı olarak en iyisini biliriz. Dışa kapalıyız, görüş almayız mantalitesi vardı ya. Belki de şu an Koreliler biz en iyisini biliyoruz diyor. Ama kan kaybediyorlar. Her yerde pazar kaybediyorlar.
Ya Samsung'un iki hatası var diretmekte. Mesela Huawei o kısmı iyi atlattı bana sorarsanız. Kirin 970 kötü bir yongaydı çünkü. Ve bir seneyi onunla geçirirler. Kötü bir yonga olmasına
659
rağmen.
O daha da kötü.
Evet daha kötü yongalarla deli gibi de telefon sattılar bir şekilde. Hani fiyatla miyatla bilmem ne. Dünyada yükseldikleri bir dönem oldu. Şimdi Samsung'un kötü işlemci kullandığı zaman yani bunu görmesi lazım. Bizim orta sınıfta işlemcimiz yok demesi lazım. Zaten dikkat edin kendi işlemcisini üreten firmalarda da işte Huawei, Samsung filan. Tamam üst sınıfta bir şeyler yapabiliyorlar, bir cevap verebiliyorlar ama orta sınıfta Qualcomm'a cevap verebilen hiçbir işlemcileri yok ve ısrarla devam ediyorlar.
Bak ben sana başka bir şey söyledim. Benim kanaatimce şimdi Huawei çok sattı değil mi telefonları? Eksiklerine rağmen. Deli gibi eleştirmemize rağmen. Şimdi Samsung, Huawei Samsung'un sahip olmadığı bir şeye sahip. Şimdi P20 Pro ya da Mate 10 Pro. Mate 10 Pro çıktığı zaman o ekran kasa oranıyla döneminin en güzel telefonuydu.
Öyleydi gerçekten.
Dolayısıyla bir cazibe merkezi oldu. P20 Pro 3 kamerası bir cazibe merkezi oldu. Dolayısıyla üst segment telefonları Huawei'nin çok konuşuldu. Ve benzer tasarım anlayışıyla ismin sonuna Lite getirerek bazı başka telefonları satmaya başladılar. Ama şu an Samsung'un üst seviye telefonları da o kadar konuşuluyor.
Cazibe merkezi değil. Değil. Evet. Yani Note 9'u konuşan kalmadı.
Kalmadı. Şu an Note 9 ile ilgili hani sosyal medyada sana soru geliyor mu?
Yok.
İşte Samsung'un sadece orta seviye değil, tepeden orta seviye pek çok sorun var çözülmesi gerekiyor. Umarım onları bir şekilde atlatırlar. Çünkü rekabet çerçevesinde Samsung'a da ihtiyaç var. Bu arada telefon 3300 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Hem 4 GB hem de 6 GB RAM seçeneği var Mesut. 168 gram ağırlığında olduğunda son kez ekleyelim. Bakıyorum atladığımız bir şey var mı? Bunun dışında atladığımız bir şey de görünmüyor. Türkiye'ye geldiği zaman zaten tekrardan konuşuyor oluruz. Aksiyon kameralarından bahsedelim. GoPro bizim seninle beraber çok aşina olduğumuz çıktığı günden beri zaman zaman aldığımız, bir kamera ailesi. Onun yeni modeli var, Hero 7. Dediğimiz modellere göre daha sesli ve daha az bir şekilde tanıtıldı ki zaten şirket süreç içerisinde krizler yaşadı. Finansal olarak küçülmeye gittiler vesaire.
Drone onları mahvetti ya.
Drone konusunda başarısız oldular. Evet, akıllı telefon dünyasında kamera gelişimi de onları. Bugün işte suya toza karşı dayanıklı ve çok güzel görüntüler çekebilen telefonlar da var. Gerileme dönemi yaşıyorlardı. Şimdi Hero 7 modeli tanıtıldı ve şasi olarak bakıldığı zaman aksesuar uyumluluğu gereği Hero 6'dan çok farklı değil ama özellikle stabilizasyon konusunda çok ciddi bir ilerleme olduğunu görüyoruz.
Ya şimdi inceleme videolarından izlediğim kadarıyla artık bu triaxis gimbal dediğimiz robotik gimbal'lar var ya motorlu. Siz yürüdükçe o kendi kendine düzeliyor
örnek
bir şekilde. Örnek
veriyorum DJ'nin Osmo Mobile
Osmo
gibi.
Osmo Mobile veya benzeri işte Zion gibi firmaların ürettiği. Artık onlara gerek kalmamış. Onları tamamen ligin dışına itmiş durumda.
Ki aynı aksesuarlarında GoPro da var. Onların o aksesuarı da bitecek gibi.
Evet. Kendi aksesuarlarını bile ligin dışına itmiş durumda. Aletle koşarak video çekin. Sanki gimbal'ın üstüne tutuyormuşsunuz gibi bir stabilizasyon yapıyor. Ben en son Apple etkinliğini bir vlog olarak senin GoPro altında çektim. O da şirketin değil Erden'indir. Dedi ki gidiyorsun sana benim GoPro'yu vereyim belki işine yarar dedi. Yani orada bile inanılmaz başarılı işler çıkarttı. Şimdi GoPro 7'ye baktığımızda GoPro 6'dan en büyük özelliği bakın stabilizasyonun gelişmesinin yanında. GoPro 6 Black stabilizasyonu Full HD'de yaparken 60 FPS'de bu 4K 60 FPS'de bu süper stabilizasyonu yapabiliyor. Bizim için gerçekten bir nimet. Özellikle vloglar için bir nimet. Sizden de gelen tepkileri gördük. Dediniz ki gittiğiniz yerleri bize de gösterin. Biz perdenin arkasını görmek istiyoruz. Hı. Nasıl bir etkinlik oluyor? Nasıl inceleme çekiyorsunuz? Neyin koşturmacası var? Şimdi biz de şirkete zaten 7'nin lansmanını gördükten sonra iki tane alıp bunları gittiğimiz her etkinliği vlog şeklinde size aktaracağız.
Ya dünyanın en iyi vlog kamerası aslında. Kullanım kolaylığı,
gerçekten
görüntü kalitesi.
Gerçekten öyle erdi. Dünyanın en iyi vlog kamerası olmuş.
Şunu söyleyelim. Şimdi standart olarak önceki nesil GoPro kameralarda bir mikrofon sorunu vardı. Maalesef görüntü işini çözmüşlerdi ama ses konusunda çok kötülerdi. Şimdi Hero 7'de ses konusunda daha fazla yatırım yapmışlar. Ses daha iyi görünüyor ama kendine GoPro alıp bununla vlog çekmek isteyenler için uyarımızı yapalım. GoPro'nun kendi bir mikrofon dönüşücü adaptörü var ki fiyatı da 200-250 lira civarında Türkiye'de.
Evet, pahalı
ucuz
değil.
Ama aktif bir aslında adaptör. Bu tip C'den fış alıyorsunuz aslında. Kimisi de onu kullandı. Dolayısıyla hani AliExpress'ten 5-10 dolara bir mikrofonla bu adaptörü de almakta fayda var. Ondan sonra tam bir vlog setine dönüşüyor.
Müthiş bir set oluyor ya. Yani çekiyorsun, basıyorsun, kayda başlıyor. Basıyorsun, kapanıyor. Arka cebine koyup devam ediyorsun yoluna.
Bu arada sesli kontrol falan da var. Biz çok kullanmadık ama evet. GoPro Start Recording diyorsun. Kayda falan başlıyor. Böyle ek fonksiyonları da var.
Tabii de GoPro'nun kan kaybında şöyle bir şey de var. Müşteri güvenini de belli bir oranda kaybettiler. Mesela GoPro 6 Blue'ye baktığınızda yazılımsal sıkıntılarından dolayı inanılmaz fazla şikayet var. En büyük yazılımsal sıkıntısı da yani kamerayı açıyorsunuz. Bazen pili %0 gösteriyor. Ve sen diyorsun ki nasıl yani sen şarj olmadın mı diyorsun. Kapatıp açıyorsun %100 oluyor.
İlk çıktığı zaman şöyleydi mesela. Şimdi tabii orada evet aktif bir aksesuar olduğu için belki başka kriterler de var ama kayda girdikten sonra tip C'den mikrofon adaptörünü taktığınızda ses gitmiyordu. Tekrar açıp kapaman gerekiyordu. Bunlar tabii kullanım kolaylığı anlamında kullanıcı memnuniyetine pozitif katkı sağlayan şeyler değil ama Hero 7'nin izlediğim kadarıyla artık daha da başka bir noktaya taşımışlar gerçekten. Ki fiyatı da 400 dolar aynı kalmış. Geçen jenerasyona göre fiyat değiştirmemişler. Bugün İyi bir vlog kamerası almak istediğiniz zaman benim gönlümden geçen kamera mesela Sony RX100 Mark 6 olur ki 1200 dolar yurt dışı fiyatı Türkiye'ye göre 12 bin lira mı ne?
Evet.
Şimdi 3'te 1 fiyatına.
Ya bir de RX100 Mark 6'nın şöyle bir sıkıntısı var. RX100 Mark serisi gerçekten çıktığından
onu
beri.
Onu sen aldın mesela satın aldın.
Evet fotoğrafçılık için çok iyidir. Ben Mark 2 kullanıyorum ama Mark 2'den Mark 5'e kadar mesela şeyi çözememişlerdi.
Otofokus.
Otofokus olayını çözememişlerdi. Yüzünüze odaklamıyor. Yaşan Erdi ile beraber yine Mark 6'nın bir incelemesini izliyoruz.
Yine net
çeken
kişinin
suratının çoğu yerde netleyememiş. Yine arka tarafta bir yeri netlemiş. GoPro'da böyle bir sıkıntın yok. çıkartıyorsun, belli bir keskinlikle çekiyor. E tamam, yine Mark 6 kadar başarılı bir video çekmiyor tabii. Mark 6 netlediği zaman inanılmaz keskin görüntüler elde edebiliyorsunuz ama yani koşturmaca esnasında odakladığım odaklamadığım bir de onunla uğraşamazsın.
Şey de
yani.
Söyleyelim tabii. YouTube'a hani inceleme yapmak isteyenler için, sen en azından ben kullanma o şekilde kullanmadım ama sen deneme şansına sahip oldun. Ne, sence detay çekilebilir mi? Ürün çekebilir miyiz?
GoPro bir inceleme kamerası değil. Yani bir ürün inceleyemezsiniz ama bir fuardaki bir monitörü, bir dizüstü detaylarına girmeden, hani soket kadar detayına girmeden gösterebilirsiniz kabaca. Ama mesela ben evime bu kameradan alayım, bir de incelemelerde de kullanırım derseniz, GoPro'da odaklama yok arkadaşlar. Sabit odak var bu tip aksiyon kameralarında. Sabit odak olunca da belli bir uzaklıktan sonrasını odaklıyor aslında. Sonsuza odaklı kameralar bunlar. E, siz yaklaştırıp detay gösteremiyorsunuz. Yani soketi zoomlayıp bak işte soketin tip C'si var, yanında bir de mikrofon giriş var falan diyemezsiniz. Yazıları, menüleri gösteremezsiniz bu aletle kolay kolay.
Ama mesela bir gününüzün tamamını çok güzel kayıt altına alıp harika vloglar çıkartabilirsiniz.
O yüzden hani bunu bir inceleme kamerası değil, bir vlog kamerası olarak düşünün. İnceleme için hala ben cep telefonunu daha başa diyorum. Tabii orada da iPhone'ların ayrı bir yeri var. Yani iPhone'la video kaydı yapan adam zannetmesin ki diğer tüm telefonlar benzer kayıt yapıyor. Yok, alakaları olmuyor genelde.
Bu arada şey de söyleyelim. GoPro'ya çektiğiniz görüntüleri çok hızlı şekilde telefonunuza aktarabiliyorsunuz örneğin. Hani eğer ben bu işi telefonla bitiririm diyorsanız montajı da telefonda yapabilir ve çok hızlıca aslında çözümler alabilirsiniz. Bakalım. Türkiye'de test örneği bulmak GoPro'da imkansız. Ben mesela Hero 6'yı satın almışım. Belki bir şekilde ya yurt dışına ya da Türkiye'ye gelirse buradan satın alıp hem kullanacağız hem de belki bir incelemesinde
evet,
Hero
6'yla
kıyaslamasını yaparız. Sıradaki haberimiz Asus cephesinden. Computex fuarında Asus bir sürpriz yaparak Republic of Gamer serisi bir oyuncu telefonu tanıtmıştı. Bizde zaten videosunu bulabilirsiniz. Hem siteden bir YouTube kanalında vardı onun haberin. Ama bugüne kadar telefon piyasaya çıkmadı. Artık gelen haberler gösteriyor ki yavaş yavaş piyasaya çıkacağı güne yaklaşıyoruz.
Zaten çıksın, çıkmazsa yani eskicek telefon.
Snapdragon 855'i göreceğiz Aralık ayında. Bu telefon muhtemelen Ekim ayının sonu gibi piyasaya çıkacak. Fiyatlandırması ise internet yardım araştırmaya göre en ihtimalle 1000 Avro civarında olacak gibi çıplak haliyle.
Çıkmasın ya. Asus'a buradan yazı yazalım. Tamam, güzel telefondu. Fuarda da
denedik. Teknik olarak çok iyi telefon. Aksesuarlar çok heyecan verici. Ama tabii fiyat.
Aksesuarları gerçekten mükemmele yakın. Yani bu arada bence bir telefonla beraber çıkacak en iyi gamepad'e falan sahip alet.
Ben başka bir şey söyleyeyim. Bir oyun telefonu yapacaksınız, böyle yapmalısınız.
Evet, yani müthiş aksesuarları var. Ama 1000 Euro'yu umarım o aksesuarları da veriyordur.
Bize Tayvan'da söylenen, benim de videoda gösterdiğim bir aksesuar, entegre bir fanı var biliyorsun. Telefon üzerinde arkadaşlar iki tane tip C konektörü var. Bunlardan bir tanesi aksesuarları bağlamak için.
Evet.
O aksesuarlardan bir tanesi telefon tarafından kontrol edilebilen harici bir fan soğutma sistemiydi. O kutudan çıkacak diye biliyorum.
Yani ben gamepad'i beklerdim. O çift taraflı analoğu olan. Yok, çift ekranlı gamepad
değil. Tamam, okey, seninkini anladım.
Bir de çift tarafında analoğu olan bir gamepad var. Bir de iki telefonu birleştirebildiğiniz bir gamepad var. İki telefonu, yani burada söyleyeyim, iki tane telefonunuz olması lazım. Öyle bir durum var. Yani o tabii ki biraz aşırı. Bu arada telefon elinize aldığınızda hissiyat bakımından çok çok iyi. Bir taraftan da kapasitif tuşlar var. Bir gamepad gibi aslında tetik tuşları da konumlandırılmaya çalışılmış ama ben denedim, çok da böyle keyifli değiller.
O gamepad kadar pratik değil zaten.
Yok, pratik değil zaten, hissiyat yok yani, tıkladığınızda bir hissiyat yok. Bu arada bu telefonun bana sorarsanız en büyük özelliği AMOLED ekranlı telefonlar içerisinde 90 Hz AMOLED içeren aynen tek telefon.
Aynen, Samsung'da orada bir özel çalışma durum söz konusu. Evet. Ben de kendi adıma başka bir şey söyleyeyim. Beni de en çok heyecanlandıran kısmı overclock'lu özel custom'in yapımıyla seçilmiş Snapdragon 845'i kullanması. 3 GHz'de çalışıyor. 2.96 GHz'de çalışıyor ki zaten yanlış hatırlamıyorsam hala da geçen olmadı. Geekbench'te Android ekosisteminde yüksek skoru alan Snapdragon 845'li cihaz.
Yani telefon aslında şey değil, yani farklı bir telefon. Sektördeki en farklı telefon gerçekten ama
RGB ışıklandırmalar.
Yani 1000 Euro çok yüksek bir fiyat ya.
Muhtemelen zaten benim düşüncem o ki, şimdi bak, özel bir AMOLED panel kullanıyorsun. Özel seçim Snapdragon 845'ler kullanıyorsun. Zaten bundan böyle 100 binlerce satmayı planlamıyorlar.
Evet,
bu biraz vitrin ürünü. Biz en hızlısını yaptık diyecekler Snapdragon 845'i ve bir oyun telefonu olarak da bakın işte aksesuarlar var.
Ya şimdi Asus'un tabii ROG grubuna baktığımızda Asus'ta boş ürün kalmadı. Yani hepsi dolu dolu gelen, sektördekinden en azından soğutmasıyla, tasarımıyla, RGB aydınlatmasıyla fark yaratan ürünler ortaya koyuyorlar.
Ya öyle bir şey var, ben
ROG'nin son model telefonu.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Asus'ta Republic of Gamers serisi altında görüp de heyecanlanmayacağın ya da yakından bakmak istemeyeceğin bir ürün yok.
Evet, son dönemde bir sürü güzel şey tanıttı adamlar. Gösterdiler de.
Ya mesela bak, işte güç kaynağı yapıyor. Üzerinde bir ekran var. Anlık güç tüketimi takip edebiliyorsun. İşte sıvı soğutma sistemi yapıyor. Tamam, bunları tek başına yapmıyor. İş ortakları var ama farklılaşmayı başarabiliyor.
Ya adamların geçen fuarda tanıttıkları bir şey vardı. Belki yakından takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Monitörleri birleştirmek için köşelere takabildiğiniz bir aslında kırılgan saydam bir şey, yani böyle görüntüyü dağıtmak için kullanılan.
Şey var, bir cam parçası gibi bir şey,
evet,
yani.
Çerçeveleri yok ediyor ve bunu bugüne kadar Asus'tan başka düşünen olmamış.
Aynen.
Ve müthiş çalışıyordu.
Ya sonucunda çoklu monitör yapmak isterseniz en büyük sorun, azdaki çerçevelerin sizin dikkatinizi dağıtması ve o odak noktasının aslında bozuyor olması öyle bir çözüm yaratmışlar. Bu da sonuçta bir yenilik. Bir ARGE çalışması. Yani birisi bir şey kafa patlatmış
tabii o konuyu. Adamlarda bir sürü güzel ürün var ama tek bir şey var işte ortak noktaları pahalılar.
Yani bugün Asus'ta Republic of Gamers serisine girmek istediğiniz zaman
ucuz yok yani.
PC bileşeninden mobiline kadar fiyatlar genelde yükseliyor ama ürünlerde hakkını veriyor onu söylüyorum. Güzel, genelde öyle bir durum var. Asus'la ilgili bir başka birimiz Zenfone Max Pro M1. Asus'un pil odaklı telefonu bu. Türkiye'de Zenfone 5 ile beraber lansmanı yapılan ama bugüne kadar piyasaya çıkartılan ki benim öğrendiğim kadarıyla kurdaki hareketlikten dolayı piyasaya çıkarmak istememişler. Artık basın bülteni geldi. Önümüzdeki günlerde satışa düşecek gibi görünüyor. Muhtemelen kurdan dolayı diye tahmin ediyorum. Çünkü herhangi bir açıklama yok. İlk açıklanan fiyat 1800 lira civarındaydı. Şu an 2300-2400 lira civarında bir 2400 liralık bir tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı.
Yani şimdi pil odaklı bir telefon. Asus'un bu serisi telefonlarını alanlar hep memnun kaldılar. Gerçekten pil konusuna odaklı, hızlı giden telefonlar ki bu donanımsal olarak da güncellenmiş bir telefon.
Snapdragon 636 var.
Evet, kötü bir telefon değil. Hani deneme fırsatım olmadığı için de daha fazlasında kullanıcı deneyiminde bir şey söyleyemiyorum. Yani donanımsal olarak kötü bir telefon değil. Bundan önceki işte Zenfone Max modellerini kullanan biri olarak da memnun mu kalıyor insanlar kullandıklarını?
Ya benim hep söylediğim bir şey var. Genelde pil odaklı telefon yaparken firmalar pili büyük tutup işlemciyi falan çok yavaş kullanıyorlardı. Ve kullanıcı deneyimi var. Evet, pil performansından dolayı telefon iyi çalışıyordu ama performans yoktu telefonda. Evet. Yani keyifli kullanamıyordun. Bu telefon Snapdragon 636 ile beraber aslında performans kriterinde Zenfone 5'in bir benzeri. Sadece daha büyük pille geliyor.
Yani mükemmel bir çip değil ama kötü değil artık.
Kötü değil. 6.26 inç boyutunda bir ekranımız var ve bu telefonda muhtemelen dünyada ilk defa bize açıkladıkları, benim yaptığım röportajda açıklanan bir durum vardı. Ben sormuştum hatta Zenyuai'nin Asus'un kendi arayüzünün güncelleme politikası ne olacak diye. Başkan yardımcısının bizim videoda söylediği bir şey vardı. Biz stok Android'i de seçenek olarak sunacağız demişlerdim. Sonrasında ben bu telefonun ilk videosunu Computex fuarında çekmiştim. Orada görünce de şaşırmıştım. Ki röportaj aklıma gelince soru sürpriz olmadığını anlamıştım. Bu telefonun stok Android var. Asus'un kendi arayüzü yok. O açıdan da güncelleme konusunda daha vaatkar bir telefon.
Önemli bir gelişme.
Güzel gelişmelerden bir tanesi. Şimdi benzer aslında seviyede ürünlere sahip olan bir başka markaya gideceğiz. Xiaomi. Xiaomi Redmi 6 Pro'nun global versiyonu tanıttı Mesut. Bakıldığı zaman yine Xiaomi'nin alışıkla gelmiş o tasarım anlayışını koruyor ve özellik olarak Snapdragon 636'ya sahip. İşte 4 GB RAM seçeneği olan fiyat performans odaklı bir telefon. İyi bir fiyata gelirse bu telefonları ben Türkiye'de yaygınlaşabilecek telefonlar olarak görüyorum.
Şimdi resmi olarak artık iyi fiyata geleceğini düşünmüyorum ben Xiaomi telefonları.
Evet, orada öyle bir
resmi
sıkıntılı durum var.
Şok etkisi yarattı. Kullanıcılar inanılmaz memnuniyetsizler. Ben de memnuniyetsizim.
Yani öyle fiyat mı olur
yani
abi?
Paralel niye bu kadar ucuz? Paralelde eğer bir hile yapılıyorsa niye kimse şikayet etmiyor? Şikayet ettiğiniz zaman toplanıyor bunlar piyasadan. Kimse şimdi laguluga yapmasın yani. Siz bir dilekçe verirseniz eğer bir diğerde hileli bir şey varsa devlet gidip kafasına biniyor. Şimdi o adam ucuz satıyorsa bunlar niye pahalıya satıyor orada hile yoksa? Yani böyle karmaşık bir durum var. Kimse kusura bakmasın. Xiaomi Türkiye'ye böyle gelecekse toplansın her şeyle gitsin abi.
Şimdi Xiaomi'nin bir kültürü var. Kültürü ne abi? Fiyat performans telefonu, iyi telefonu iyi fiyata satabilme gibi durum söz konusu. Şimdi 5000 liradan dediği zaman Mi 8'e Mesut.
5300 lira ne 5000 abi?
5000 liradan başlıyor galiba.
Öyle bir şey.
Seçeneklere göre değişiyor. Yani o fiyatlara olmaz.
Olmaz
o
abi.
O fiyatlara olmaz. Tamam şimdi bir operasyon maliyeti var. Ben paralel iki fiyatla birebir aynısı gelsin demiyorum ama arada Mesut 1500 lira fiyat
abi
farkı var ya.
Abi ne diyordu bunlar? Biz reklam yapmıyoruz. Biz internetten satıyoruz. Lagoluga bir sürü böyle maral okuyorlardı. Geldiler abi ne oldu? Der ki telefon tık mı dedi. Getir birebir değiştiriyorum.
Ekranım kırıldı. Sana garanti veriyorum. Garanti
falan der.
Ama onlar, yine yüksek ya.
Mesela onları Huawei veriyor. Anlatabiliyor muyum? Gider Huawei telefon alırım.
Şimdi zaten 5000 lira bandına girdiğin zaman Mesut farklı seçeneklerle devrilebilirsin.
Bir sürü seçenek geliyor yani.
Xiaomi'nin bugün dediğim gibi yani bu derece başarılı elde etmesinin en büyük sebebi İyi bir cihazı güzel bir fiyata verebiliyor olması. Bu fiyatlarla rekabetçi olamaz.
Çok zor.
Ama tabii Xiaomi tarafında şöyle bir seçenek var. Diğer markalarda olmayan bir satış ağ zenginliği var. Yani bugün paralelde de her yerde var. İşte resmi olarak da gelmeye başladı. Mağazasında da var. Ama tabii kullanıcı tarafındaki yani tercih sebebi olmadı mı durumu? O fiyatlara bence yakın zamanda bir ayar gelir diye düşünüyorum. Çünkü abi yani 5000 lira.
Evet. Çok feci bir fiyat
çok,
var.
Çok yüksek bilmiyorum. Fiyat. Yani bizim makul karşılayabileceğimiz fiyat değil arkadaşlar. Umarız tez vakitte o fiyatlar da bir güncelleme olur. Xiaomi tarafından bir başka birimiz Mi 8 Pro. Mi 8 Pro aslına bakarsan Mi 8 Explore Edition'ın global versiyonu Mesut.
Bekleniyordu ama global versiyonu yani ya.
Çünkü arkası şeffaf olan o telefonu Çin dışına sunmadılar. Evet. Çin'de de zaten üretimi talebi karşılayamadı. Yani çıktığı anda tükenen bir telefon haline geldi.
İşte şey dediğimize geliyor ya. Bu hani ekran üzerinden parmak izi okuma işi o kadar da böyle seri üretilip milyonlarca satılacak cihazlara konamıyor mu acaba? Şimdi global versiyonla nasıl üretilecek, kaç tane satılacak bilmiyoruz.
Bilmiyoruz ama tabii ya gerçi Çin'de çok büyük pazar. Tek başına Çin'de bile rakamları bilmediğiniz için belki 100 bin tane sattılar. Bunu da bilemiyoruz açıkçası ama Mi 8 Pro global versiyon olarak pek çok ülkede piyasaya çıkacak ve en büyük özelliği ekrandan parmak izi okumaya sahip olması ve ek olarak tabii ki Face ID'nin rakip olan teknolojiyi de bünyesine barındırması. Ya valla bak. Ama bunun arkası şeffaf değil bu arada. Explore Edition'da olduğu
Xiaomi, gibi. Xiaomi konuşuyorduk. Heyecan veriyordu fiyatlarıyla falan. Şu anda beni en çok heyecanlandıran firma Meizu olmaya başladı. Biz Meizu'yu bir dönem konuştuk ama ne yazık ki ithalatçıdan mıdır, firmasından mıdır bilmiyoruz. O dönem bir sürü kötü deneyim yaşattı insanları. Şimdi resmi olarak ülkemizde. O telefonun Meizu 16'sı düzgün bir fiyattan gelirse o markanın, biz bunları konuşmayız da.
Meizu 16 ile ilgili benim duyduğum bir fiyat var. Official, yani resmi fiyat değil. Biraz kurla da alakalı ama kurun da hani çok ekstrem seyirler, 7 lira geçmesi gerekiyor değişmesi için muhtemelen. Eğer böyle şeyler olursa belki 4000 liranın altında görebiliriz o telefonu.
Yani şey
4000 lira civarında 4000 görebiliriz.
4000'in altında gelirse kapatsınlar kapıyı. Bunları konuşmanın bir anlamı yok. Bunlar çok şeysiz
ya
haberler
genelde
yani.
4006 ya da 5006, 4999 ya da 3999, yani biz 4000 diyelim. O fiyatla gelme ihtimali olduğunu sağdan soldan duyuyorum.
Telefon incelemesini izlemediyseniz Erdin'in çok güzel bir incelemesi var telefonla evet, ilgili. Lütfen bir açın bakın. Ne demek istediğimizi anlayacaksınız. O telefon 4000'in altına gelirse bunları konuşmayız gerçekten.
4000'e gelsin. Abi evet. Tasarım harikası. Ekrandan parmak izi okuyan Snapdragon 845'li.
Ve tasarım olarak da çentiksiz bir tasarım nasıl güzel yapılabiliyormuş gösteren bir telefon
gösteren
yani.
Gösteren bir telefon yani Meizu yeni yıldız olabilir. Yeni evet. Yıldız olabilir. Zaten birazdan Meizu ile ilgili haberimiz de var. Dediğimiz gibi Mi 8 Pro aslında bakın zaten şu anda bizim sitede Mi 8 Explore Edition videosu var. Aslında onun var. Global versiyonu gibi düşünebilirler. Fiyat anlamında net bir fiyatlandırma yok ama ülkelere göre değişiklik diye tahmin ediyorum. Çünkü Avrupa'da işte İspanya, Fransa gibi ülkelerde Xiaomi resmi olarak var. Orada zaten Eurozone olduğu için Avro fiyat üzerinden gidecek ama telefon teknik olarak iyi bir telefon, güzel bir telefon. Tüm paket çerçevesinde zayıf olarak görülebilecek tek durum 3000 mAh'lik pili. Çünkü Mi 8'de standart modelde 3400 mAh'lik pili var. Keşke bu telefonda pile dokunmasalardı. Çünkü tamam donanım olarak bazı ek fonksiyonlar var ama daha zayıf pili, 2 gram daha ağır bir telefon evet. Aynı zamanda. İnsan istiyor ki daha büyük pil olsun. Fakat telefon teknik olarak bakıldığı zaman Android dünyasındaki en zengin telefonlardan bir tanesi.
Hem Face ID var hem de ekran üstünden parmak izi okuma var bu arada.
Aynen var. Aslına bakılırsa ekrandan parmak izi okuyan başka telefonlar da var ama onların sahip olduğu bu Face ID benzeri donanım Xiaomi'nin sunduğu kadar kapsamlı ve geniş bir kullanım deneyimi de vaat etmiyor. Onu da söylemiş olalım. Bir de Mi 8 Lite modeli var. Bu biraz daha zayıf olan model. Xiaomi bu tarafta Mi 8'in genel tasarım anlayışını Snapdragon 660 ile bir araya getirmiş. 3300 mAh kapasiteli pil koymuş. Bu da daha uygun fiyatlı güncel bir Xiaomi telefon isteyenler için alternatif seçenek olarak yine piyasaya çıkacak. Burada mesela diğer modelden farklı olarak ekrandan parmak izi okuma yok. Arka tarafta bir parmak izi okuyucusu var. Meizu demişim. Meizu'ya gelelim. 16 modeli. Ki aslında 16. o. 16 diye geçiyor. Onlara küçük bir kardeş geldi. Ki biz 16 inceledik. Bir de Plus modeli var. O henüz elimize gelmedi. Şimdi 16X var. Meizu 16'ın tasarımını düşün. Onun biraz daha kötüsü. Kötü derken de estetik olarak daha kötü değil. Sadece evet. Çerçeveler biraz daha kalın. Ve fiyatı daha uygun tutabilmek adına burada Snapdragon 710 kullanmışlar. Snapdragon 710 yerine.
Kötü bir yonga değil. İyi olur. Yani 618'den 610 serisinden kurtulduk. O çok güzel oldu. Her hepsinde 615 görüyorduk ya bunları.
İşte 660 var son dönem. Sonra bir 670 çıktı. 710 yeni ve Qualcomm çok inandığı güçlü bir platform. Bu telefonda
660'ı da böyle birkaç baba telefonda gördük.
Son dönemde çok evet. Görmeye başladık. Aslında bakıldığı zaman biz yaşından daha büyük bir platformu. İşte Xiaomi'nin yeni modelleri geldi. Son olarak YM9 Pro'yu gördük.
710 ama daha hızlı yayılıyor.
710 umarım daha da hızlı Türkiye'ye gelir çünkü daha modern, üretim teknolojisi daha evet. iyi, performans olarak daha güçlü bir cihaz. Bakıldığı zaman yine kamera olarak güçlü. Aslında tasarımdaki fark ve platform dışında büyük oranda 16 ile aynı özellikleri taşıyor.
İşte diyorum ya Meizu yıkıcı olabilir geldiğinde. Kullanıcılar açısından da asıl umut vadeden marka olabilir. Şu an çok büyük şans var ellerinde, umarım değerlendirirler.
Tabii Meizu'da şunu da söyleyelim. 2 sene önce Alibaba'dan ciddi bir yatırım aldılar. Yarım milyar dolarlık bir yatırım aldılar. İşte bunlar hep onun meyveleri. Sonra yatırım alıp Arge yıldızlandılar evet, ve ortaya evet. çıkan modeller oradaki desteğimin sonucu. Gerçekten ben de heyecanlanıyorum artık bir an önce gelselerdi. Çünkü piyasada böyle seçeneklere de ihtiyaç varmış.
Tabii izleyicilerimizle buluştuktan sonra bir de onlar daha iyi aslında yorumluyorlar. Çünkü uzun süre kullanıyorlar, bizim değişik yani kullanmadığımız senaryolarda test ediyorlar telefonu. Onların deneyimleri çok önemli.
Tabii sonuçta biz inceleme yaptıktan sonra başka bir görev bizi bekliyor. Başka evet. bir telefona geçiyoruz. Bazı telefonların bazı kronik sorunları 3 ay 5 ay sürekli kullanmadan... Çift sim kart desteklisi iki tane sim kart takmadan ortaya çıkmayabiliyor. Dolayısıyla ya. O konuda da haklısın. Son haberimiz Cat cephesinden. Cat zaten dünya çapında bilinen marka. İş makinalarından evet. tut da işte bugün ayakkabılarına kadar bir sürü şey yapıyor. Ama asıl işleri tabii ki ağır iş makinaları. Sonrasında da bu güven veren marka kendi marka kullanım haklarını başka firmalara vererek başka endüstri kollarına da girdi. Cat'in Türkiye'de satılan bazı modelleri var. Yeni modeller de Türkiye'ye gelecek ama en son duyurdukları model ki IFA'da gösterdiler ilk olarak. Yine çok dayanıklı ama akıllı olmayan o feature phone dediğimiz nispeten aptal diyebileceğimiz telefon sınıfına giren bir cihaz.
Ya bu telefon sınıfının inanılmaz bir kullanım alanı var. Şantiyeler, inşaat alanları, işte dağcılardan tutun da güvenlik için hani yanında tutuyor sonuçta. Dağda mağda başına gelmemesi lazım ki o da bir yerlere haber verebilsin. Emniyet güçlerine kadar. Tabii ki son kullanıcı açısından da var. Yani bazı kullanıcılar da var. bu tip telefonları tercih ediyorlar. Çok
i̇kinci
telefon
olarak isteyenler var.
Evet, ikinci telefonum kırılmasın, iş telefonu olarak kullanacağım vesaire diyorlar. Ket'in telefonlarında sadece dayanıklılıkla değil. Mesela bizde bir tane modeli var. Yine
termal kamerası var.
Videosuna bizim siteden ulaşabilirsiniz. Termal kamera var üstünde. Yani yanınıza tutuyorsunuz, bir mühendissiniz mesela. Isı yalıtım ya da bazı kaçakları onun üstünde test edebilirsiniz, görebilirsiniz. Bu tip konfor da sunuyor.
Şöyle söyleyeyim mesela bu telefon özelinde. Mesela 1.2 metre derinlikte 35 dakika boyunca kalabiliyormuş ve örneğin 1.8 metre yükseklikten betona düştüğü zaman yine hayatta kalabilen bir telefon. Darbe koruma gibi özellikleri var. Donanım bileşenlerine bakıldığınızda Snapdragon 205 platformunu kullanan bir telefon olduğunu görmekteyiz. 512 MB RAM var, 4 GB depolama var, 2300 mAh'de pil var Mesut. Bu aslında Nokia'nın feature fonlarına benzer bir takım özellikleri taşıyor. Zaten yazılım tarafında da Kaios 2.5 var. Ki Google Assistant gibi bazı her telefonu görmek isteyebileceğimiz Android telefonlarda karşımıza çıkan bir takım özellikler. İşte Google Maps gibi, Facebook yazılımı gibi, onlar da bu telefonda var yine.
Yine kullanabiliyorsunuz. Önemli gelişmeler. Yani sonuçta endüstriler farklı ihtiyaçlara sahipler, değişik insanlar farklı ihtiyaçlara sahipler. Bu tip telefonların da piyasada olması önemli.
Ya bazı ihtiyaçlar var. Genelde göz önüne aslında aklımıza gelmiyor. Genel son kullanıcı için çok fazla önem arz etmiyor ama milyonluk bir pazar oluyor.
Evet, evet.
Öyle şeyler var. Bu telefon içinde belki öyle bir hesaplama yapılmış olabilir. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkacak ama fiyatlandırma konusunda net bir fiyat yok. Tabii dayanıklı telefon olduğu için bu açıklanacak fiyat muhtemelen özelliklerle kıyasladığımızdan yüksek alacaktır. Ama tabii bu telefonun aslında hitap ettiği kesim ve fiyat konusundaki beklentisi başka kriterlere dayanıyor. Onu da söylemiş olalım. Bu haber bu haftaki mobilitenin son haberiydi arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.